Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz.
Hocam bugün ilk sorumuz zekat bahsiyle alakalı, öşürle alakalı bir sorumuz var. Öşür ne anlama gelir ve dini kaynağı nedir diye bir sorumuz var. Buradan evet. Başlayalım efendim. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Öşür kelime manası onda bir demek. Sözlük olarak. Tabii terim olarak toprak mahsullerinden, elde edilen toprak mahsullerinden verilen zekat veya verilmesi gereken zekat o anlamda kullanılır. Zaten bu terim anlamıyla yani ıstılahi anlamıyla sözlük anlamı arasında da bir ilişki var. Çünkü toprak mahsullerinin zekatı onda birlik üzerine hesaplanır. Yani onda bir veya yirmide bir duruma göre. Uşur da onda bir demek. Bunun doğrusu yani Arapçası uşurdur aslında. Ama Türkçe öşür olarak geçmiştir. Demek ki ne oluyor? Öşür veya uşur. Toprak mahsullerinden ki bu toprak mahsulü deyince her türlüsü. Yani bu meyvede olabilir, sebzede olabilir, hububat da olabilir, baklagiler de olabilir. Bunların hepsinden verilmesi gereken zekat veya verilen zekata biz öşürlüyor. Şimdi bir defa ibadetlerimizin kaynağı ya Kur'an-ı Kerim'dir veya Peygamber Efendimiz'in sünnetidir veya ikisidir. Öşür bir zekat türü olduğuna göre bir ibadettir. Dolayısıyla bunun kaynağı Kur'an-ı Kerim veya sünnet olmalıdır ki öşürle ilgili yani toprak mahsullerinin zekatıyla ilgili hem Kur'an-ı Kerim'de ayetler var hem de Peygamber Efendimiz'in bizatihi söyledikleri ve uyguladıkları var. Bir ayet-i kerime şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde ey inananlar kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın iyilerinden Allah yolunda harcayın. Bakın burada ne diyor Cenab-ı Hak? Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın. Yani iki şeyden bahsediyor. Bir insanların kazandıkları. Gerçi tabii her türlü bizim fiilimiz Cenab-ı Hak'tandır. O ayrı konu ama burada ayet-i kerimede kazancı kullara nispet etmiş Cenab-ı Hak. Kazandıklarınızın ve sizin için çıkardıklarımızın. Yani yerden çıkardıklarımızın. İyilerinden, bu da önemli, Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olamayacağınız bayağı şeyleri, yani adi şeyleri vermeye kalkışmayın zekat olarak. Ve bilin ki şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengindir, varlık sahibidir, övülmeye layık olandır. Yani bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize üç şey söylüyor. Bir, kazandıklarınızdan Allah yolunda verin. İki, topraktan sizin için bitirdiklerimizden verin. Ama verirken de iyisini verin. Kötüsünü vermeyin. Maalesef halk arasında zekat keçisi diye bir tabir gelişmiş. Ve bu da daha çok ne için kullanılıyor? Yani zekat olarak verilen sanki insanın elindeki malın kötüsünden oluyor gibi bir izlenim. Bu yanlıştır. Orta hallisinden olacak. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat memurlarına gittiğiniz zaman o aldığınız zekatı en değerlilerinden almayın. İnsanların mallarını ama kötülerinden de almayın. Orta halisinden diye talimat veriyor. Bir bu ayet-i kerime. Bir başka ayet-i kerime de şu. Diyor ki o arada Cenab-ı Hak ki bu da En'am suresinin 141. ayet-i kerimesidir. Buyuruyor ki o çardaklı çardaksız olarak bahçeleri ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı her biri birine benzer ve her biri birbirinden farklı biçimde yaratandır Cenab-ı Hak. Yani bütün bunları Allah yaratmıştır. Bunlar meyve verince, asıl burasıdır şimdi bizim öşürle ilgili olan kısmı ayet-i kerimenin. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin, hasat günü de hakkını verin. Yani öşürünü verin. Fakat israf etmeyin çünkü o Allah. İsraf edenleri sevmez. Şimdi bu ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak bize bazı ürünler sayıyor de insanların hoşuna giden değer verdiği ürünlerden, meyvelerden bahsediyor. Efendim bunlardan yiyin diyor ama hasat günü. Yani hasat ettiğiniz anda onun öşrünü, zekatını verin. Şimdi diğer malların zekatlarını da biliyorsunuz. Nisap miktarı mala ulaştıktan sonra üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor fazla olması için zekatın. Ama toprak mahsullerinde böyle değil. Yerden kaldırdığın anda veya ağaçtan topladığın anda bunun zekatı yani öşrü gerekli hale geliyor. Tabii bu öşürle ilgili çok fıkhi malumat var. Eğer şu anda mesela o işte malumatın tümünü saymaya kalksak epey bir zaman alır. Ve bu sorunun çerçevesini de aşar. İsterseniz biraz daha malumat verelim. İsterseniz burada bırakalım. Bir de yani, şu var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da hadisinde yağmur suyuyla sulananlardan onda bir verin. Ama sizin kovayla veya işte şıkrıkla, deveyle yerden çıkardığınız sularda, sularla suladıklarınızdan onda bir verin diye hadisi var. Bu da aynı şekilde öşrün kaynaklarından birisidir.
Evet. Yani öşrün ne anlama geldiğinden ve Kur'an-ı Kerim'de de ve hadislerde de geçtiğinden bahsetmiş olduk.
Evet, evet.
Şöyle bir soru var hocam. Yine öşürle alakalı. Bir topraktan mal mahsulü aldık ve onun öşrünü verdik. Hesapladık şu kadar onu verdik.
Evet.
Ve onu depoya koyduk. Aradan bir yıl geçti. Hala depomuzda. Bunun tekrar öşrünü vermek gerekir mi? Diye bir sorumuz var.
Bu soru çok geliyor gerçekten. Çünkü insanların herkes kaldırdığı ürünü aynısına satmıyor. İhtiyacı olmuyor. Veyahut da efendim daha iyi değerlendirmek istiyor ve bekletebiliyor. Şimdi topraktan elde edilen ürün bir defa öşrü verildikten sonra artık ikinci defa bir öşür gerekmez. Yani çiftçimiz buğdayını kaldırdı. Öşrünü verdi. Koydu deposuna. Üzerinden bir sene geçti satmadı. Hala buğday olarak duruyor. Bunun için tekrar öşür vermeye gerek yok. Ama eğer o buğdayı satar da paraya çevirirse, o paraya çevirdiği andan itibaren ve o para da miktar olarak nisabı buluyor ise tabii diğer mallarıyla parasıyla birlikte onun üzerinden bir sene geçtikten sonra o paranın zekatını verecektir. Yani şimdi burada toprak mahsullerinin şeyi konusunda nisabı konusunda İslam alimleri arasında görüş ayrılıkları var. Mesela İmam-ı Azam'a göre toprak mahsulü için nisap gerekmez. Yerden az çok ne kaldırırsan onun öşrünü vereceksin der İmam-ı Azam. Ama diğer imamlar belli bir nisap şey yapıyorlar. Ve diğer imamların toprak mahsulleriyle ilgili olarak koyduğu nisaplar da şeyden değil. Mesela bizim normal o 80.18 gram altının değerinden daha düşük. Tabi bunların her birinin kendine göre delilleri var. Biz o detaya girmeyelim.
Peki hocam. Hocam şimdi bir sorumuz geldi mail adresimize. Bir hanımefendiden hassasiyet sahibi bir öğretmenimiz diyelim. Şimdi bildiğiniz üzere bu pandemiden dolayı dersler artık uzaktan eğitimle yapılıyor. Gerçi bugün itibarıyla, dün itibarıyla yüz yüze eğitimler de sıklaştırıldı ama yine uzaktan eğitimlerin bir kısmı da devam ediyor. Şöyle bir şey sormuş hanımefendi. Ben derslerimi uzaktan eğitimden yapıyorum. EBA sistemi üzerinden yapıyorum. Bazen öğrencilerin hiçbiri katılmıyor. Bazen iki tane öğrenci katılıyor. Bazen öğrenciler katılsa bile çok verimli bir ders yapamıyoruz. Fakat biz bu sistemi kullandığımız için ek ders ücreti alıyoruz diye bir soru sormuş. Ve bu EBA sistemi üzerindeki derslerin verimsiz olmasından dolayı işte öğrenciler katılmadığı zaman, az öğrenci katıldığı zaman biz verimli olamıyoruz. Bu aldığımız para helal olur mu? Ücret helal olur mu diye bir soru sormuş hocam.
Güzel. Öncelikle bu hanımefendiyi tebrik etmek lazım hassasiyetinden. Helal haram bilincinden dolayı ki keşke bütün insanlarımız bu bilinçte olsa. Efendim şimdi bu başkası adına iş yapanlar yani çalışanlar ki bu çalışma fizik gücüyle de olabilir. Yani bilek gücüyle de olabilir. Efendim fikri olarak da olabilir. Başkası adına iş yapma Yani bugünkü hukukta iş hukuku dediğimiz alanlar İslam hukukunda, İslam fıkhında icare başlığı altında incelenir, biliyorsun. Ve çalışana da ecir denilir. Bu çalışan ister memur olsun, ister işçi olsun fark etmez. Veya ister amele olsun fark etmez. Yani ameleden başladım, günlük işçi. Ama biz genelde işçi dediğimiz zaman bir fabrikada çalışan insanlar anlarız. Şimdi bunlara ecir diyoruz. İki türlü ecir var. Bir ecir-i has var. Yani özel işçi veya özel memur. Bir de ecir-i müşterek var. Yani herkese iş yapan. Mesela diyelim ki bir terzi veya bir kundura tamircisi. Bunlar ecir-i müşterektir. Yani kim kumaş getirirse ona o elbiseyi diker terzi. Veya ayakkabı tamircisi, kim ayakkabı getirirse tamir etmesi için onu tamir eder. Veya berber, kim tıraş olmaya gelirse onu tıraş eder. Bu tür çalışanlara biz ecir-i müşterek diyoruz. Bir de ecir-i has var. Yani belli bir kişiye, belirli bir şirkete, belirli bir kuruma çalışanlar. Şimdi ki bu bir fabrika işçisi olabilir. Veya ne bileyim bir işverenin şoförü olabilir, sekreteri olabilir vesaire. Öbür taraftan devlet memuru da olabilir. Yani bugün devlet memurları ecir-i hastır. Yani devletin özel çalışanıdır. Şimdi ecir-i has dediğimiz kişiler, ecir-i has dediğimiz kişiler, iş yerinde, çalışma alanında hazır olduğu sürece işveren, bunlara iş versin vermesin o ücreti hak eder. Mesela diyelim ki fabrikada çalışan bir işçi var. İşbaşı yaptı. Patrondan iş bekliyor ama patron iş vermiyor. Adam orada oturuyor. O ücreti hak eder bu. Niye? Çünkü kendisini, zamanını o işe tahsis etmiş. Veya devlet memuru. Şimdi devlet memurları mesai saatinin tamamını çalışarak geçirmiyor. Yani varsa yapacağı iş yapıyor, yoksa oturuyor orada bekliyor. Ama bu da parayı hak ediyor. Şimdi bu bahsedilen hanımefendi, bu öğretmenimiz, o EBA programı için o bilgisayarın karşısına geçti mi veya o sistemin karşısına geçti, geçti. Zamanını o işe hasretti. Ve bu da o dersi anlatıyor. Yani oturmuyor orada. Öğrenci olmasa bile veya bir kişi de olsa anlatıyor sonuçta. Dolayısıyla o kişi yapacağı işi yapmış oluyor. Görevini yerine getirmiş oluyor. Ha, öbür taraftan o aldığı ücreti de devlet bunlara demiş ki, bu öğretmenlere, siz bu sistemle ders verdiğiniz zaman size maaşınızın üzerinde ücret de vereceğiz. Ki bu eğitimde bu var, yani belli bir saat. Mesela normal yüz yüze eğitimlerde sınıf öğretmenleri veya bir başka öğretmen belli bir saatin üzerinde derse girdiği zaman onun için ayrıca ücret alıyor. Buna da bu ücreti veriyor devlet. Ve devlet bu ücreti verirken diyor ki sen bu işi yapacaksın. Ve o öğretmen de bu işi yapıyor. Ama karşı taraftaki dinleyen azmış çokmuş. Bu sonucu değiştirmiyor. Yani bir iki kişi değil de 100-200 kişi dinleseydi bu öğretmenimize daha çok mu ücret verilecekti? Hayır. Aynı ücret verilecekti. Dolayısıyla bu hanımefendi bu parayı alabilir. İnşallah bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü bu kendine düşeni yapmış. Yapıyor. Ama yine tekrar edeyim. Tebrik etmek lazım bu öğretmenimizi. Haram helal hassasiyeti var. Hak hukuk hassasiyeti var. İşte Müslüman da olması gereken tavır bu.
Evet. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bu hanımefendiye de teşekkür ediyoruz hassasiyetinden dolayı. Hocam şimdi dua ile alakalı bir soru var. Dua hakikaten önemli. Dua edebilmek, duaya başlayabilmek, güzel dua edebilmek önemli. Şöyle bir soru gelmiş. Duanın önemi nedir ve dua nasıl yapılmalıdır denmiş. Devamında da biraz daha böyle dua eden ellerin durumu nasıl olmalıdır temizlik açısından belki de. Ve duadan sonra elleri yüze sürmenin hükmü nedir diye bir soru gelmiş hocam. Buyurun.
Efendim şimdi dua bir ibadettir. Cenab-ı Hakk'a yalvarmaktır. Şimdi istiyoruz biz Allah'tan. İnsanlardan da istenir. İnsanın birisi birisinden bir şey ister. Bu isteyen kişi bazen üsttür, aslından ister. Buna emir diyorum. Bazen eşit insanlardan, birbirlerinden isterler. Buna emir demeyiz. Ama alttaki üsttekinden isterse ki bu daha çok Cenab-ı Hak. Yani kul Allah'tan isterse buna dua diyor. Ve Arapça'da bu kelime dua olarak geçtiği gibi salat anlamı da dua manasını veriyor. Ki salat biliyorsunuz namaz daha çok. Namaz için kullanılır. Ki bu ezanda, kâmette, hayy alessalâh, hayy alel felah. Bunlar hep namazı işaret ederler. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak üd'ûni estecib lekum diyor. Yani siz bana dua edin, karşılığını vereyim. Peygamberimizin hadisi var. Eddua ummuhul iman. Yani dua imanın özüdür, iliğidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sizin dualarınız olmasaydı, ki burada ibadet de kastediliyor olabilir, Allah size niye değer versindi ki? Bu anlamda var ayet. Yani dua dinimizde önemli bir ibadet, önemli bir istek türü. Şimdi biz insan olarak zayıfız. Ne kadar gayret edersek edelim, ne kadar çalışırsak çalışalım, sonuçta gücümüz sınırlıdır. Üzerimize gelen her türlü felaketi atamayız kendimiz. Veya arzu ettiğimiz şeyi elde edemeyiz. Ha, biz tedbir alırız. Esbaba tevessül ederiz. Ama sonucunu Allah'tan isteriz. Ki bunu Cenab-ı Hak bize emrediyor. İsteyin diyor. Ud'uni, benden isteyin. Dua edin bana. Ben karşılığını vereyim. Dolayısıyla dua çok önemli bir şey. Ve duanın adabı dediğimiz zaman tabi belirli zamanlar diğer zamanlara göre daha çok makbuliyeti söz konusu. Seher vakitlerinde, ezanla kâhmet arasında, hutbe ile cuma namazı arasında, cuma gün belirli vakit, Arafat, Arefe günü, cuma günü neyse. Yani bu zaman ve mekan olarak duanın daha makbul olduğu, daha değerli olduğu zamanlar ve mekanlar olduğu gibi bir de duanın şekli. Duada isteme tarzı önemli. Tazarru olacak. Yani kişi acziyetini ifade edecek Cenab-ı Hak'tan. Yani nasıl ki bir kimse, bir çocuk diyelim, annesinden babasından bir şey istediği zaman ağlayarak istiyorsa, bir bakıma kul da Allah'tan istediği zaman gözyaşı dökerek, ağlayarak. Ha, tabii Allah'a hamd ve peygambere salavatla başlayarak dua edilir. Ve dua ederken öyle bağırma, çağırma, yüksek sesle yok. Biz fısıltıyı duyan Allah'tan istiyoruz. Yoksa duymayan, sağır olan bir varlıktan değil.
Başak akarcasına.
Başak akarcasına ayrı, üstelik delercesine de değil. Yani bazen maalesef bu bazı merasimlerdeki dualarda bu yanlışlığı görüyoruz. Yani iş biraz gösterişle giriyor gibi bazı. Tabii bunun hepsini, herkesi biz şey yapmıyoruz elbette ama maalesef bu türler söz konusu olabiliyor. Yani kişi demek ki tazarru ile ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a boyun bükerek, imkan olursa ağlayarak isteyecek. Mesela Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken biliyorsunuz bu Kabe'nin kapısı ile Hacerül Esved'in bulunduğu köşe arasında bir bölüm var. Buraya mültezem derler. Peygamber Efendimiz diyor ki mültezemde göğsünüzü oraya ver ve ağlayarak Allah'tan isteyin. Eğer ağlayamıyorsanız bile ağlarmış gibi yaparak Allah'tan isteyin. Yani bu duada bu da şey. Şimdi bir de her şey istenmez Allah'tan. Yani dua ederken ya Rabbi bana işte şöyle bir mal nasip et, böyle istek olmaz. Bana hayırlısını ver diye dua edecek. Beni muhanete muhtaç etme diye dua edecek. Benim nefsime bırakma diye dua edecek ki bu türden de çok şeyler var değil mi Peygamber Efendimizin? Yani Allahümme inni eûzübike min ilmin la yenfa ve kalbin la yakşa ve nefsin la teşba ve duaun la yusma. Yani ya Rabbi ben faydası olmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Yani dolayısıyla nefsin istekleri istikametinde değil, nefis doymaz. Bir varsa iki ister, iki varsa üç ister. Onun için o şekilde ya Rabbi bana şöyle bir bina apartman nasip et. Bana şöyle bir köşk ver, şöyle bir araba ver. Böyle dua olmaz. Hayırlısını isteyecek. Hayırlısını. Biz hakkımızda ne hayırlı ne hayırsız bilmiyoruz. Hatta şöyle de bir örnek vereyim. Mesela bir kimse evlenme çağında bir genç bir hanımla evlenmek istiyor. Onun için Allah'a dua ederken ya Rabbi falan hanımı bana nasip et diye dua etmemeli. Çünkü o kendisi hakkında hayırlı mıdır değil midir o bilmiyor, onu Allah biliyor. Ya Rabbi bana hayırlıysa nasip et diye dua etmeli. Hayırlısını ver diye dua etmeli. Ha, tabii dua da kıbleye dönmek ve bir ibadetten sonra dua etmek. Mesela namaz, iki rekat namaz kılıp ondan sonra dua etmek. Bunlar duanın adabındandır. El meselesi, el kaldırma meselesi. Avuçlar semaya doğru yöneltilir. Yani dua ederken avuçlar semaya doğru yöneltilir. Çünkü duanın kıblesi semadır. Ama bu şu anlama değildir, gelmez. Allah göktedir de onun için elimizi kaldırıyor değiliz. Sema yüce olduğu için, yüksek olduğu için o tarafa kaldır. Gökçüne. Tabi burada bir de belaların defi ve açık olur, avucun içi yukarıya doğru olur. Ama başa gelen veya gelecek bir duayı def isteniyorsa Allah'tan, o zaman eller aşağı doğru döndürülür. Yani bu şekilde orada, yani bir belanın defi istenirken avuçlar yere doğru döndürülür. Tabi burada şöyle bir şey de var, tartışma da var. Efendim eller birleştirilir mi, birleştirilmez mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın koltuk altındaki beyazlar görülünceye kadar ellerini kaldırarak dua ettiği rivayetleri var. Ha, eller yukarı olmalı, açık olmalı dedik yukarı. Bitişik olduğu zaman da bu da duaya aykırı değildir. Ama bunu bir ayrımcılık, bir grupçuluk haline sokmamak lazım. Müslümanların birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar verecek şeylere vesile etmemek veya onun bir göstergesi olarak kabul etmemek lazım. Ha, bu tamam, dua eder insan, mümkündür. İki İslam aleminin birçok yerinde insanlar ellerini bitiştirerek de dua ediyorlar, açarak da. Bunun ikisi de caizdir. Ama dediğim gibi bu bir ayrımcılık aracı olarak uygulanmamalıdır. Eller yüze sürülebilir mi? Sürülür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela yatmadan önce işte Felak Nas surelerini okur, eline üfler ve vücuduna sürermiş. Aynı şekilde rivayetlerde de var. Yani dua edildikten sonra ellerin yüze sürülebileceğini ifade eden Peygamberimizden gelen rivayetler var.
Evet. Hocam şöyle bir şey aklıma geldi. Siz dua ile alakalı anlatırken duanın kadere etki etme durumu var mıdır? Dua ile kader arasındaki ilişki nedir hocam?
Şimdi burada bu aslında zor bir soru oldu. Şimdi kader konusu zaten zor bir soru. Anlatılması zor. Ama biz şuna inanıyoruz. Tabii bu çok böyle akademik yönlere girmeden, yeryüzünde ne oluyor ise, ne var ise Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle oluyor. Ve Cenab-ı Hak planlamış ve bir sebep sonuç ilişkisine bağlamış. Yağmur yağıyor. Cenab-ı Hak isterse gökyüzünde hiç bulut olmadan gökyüzü cam gibi parlakken yağmur yağdırabilir mi? Yağdır. Ama öyle yapmıyor. Önce bulutlanması gerekiyor. Bulutların hareket etmesi gerekiyor. Efendim ondan sonra yağmur yağıyor. Yani yağmurun yağmasını belirli tabiat olaylarına bağlıyor. Veya bir çocuğun meydana gelmesi, bir bitkinin bitmesi. Bunlar da aynı şekilde. Yani Cenab-ı Hak dilerse hiç yere tohum ekmeden de bitki verebilir. Veya meyve ağacı çıkarabilir. Ama böyle yapmıyor. Yani eğer meyve almak istiyorsan Önce onun fidanını dikeceksin. Sulayacaksın, bakacaksın. Ondan sonra alacaksın. Eğer fasulye yemek istiyorsan, o fasulyeyi toprağa ekeceksin. Bakacaksın. Ha şimdi niye? Allah o sonucu o sebeplere bağlamış. Şimdi ama bizim hakkımızda her şeyi daha önceden takdir etmiş. Fakat bu takdiri yaparken biz neyi dileyeceğimizi, neyi arzu edeceğimizi bilerek takdir etmiş. Yani şöyle diyelim. Hatta bu genelde kolay anlaşılması için şöyle anlatılır. Güneş tutulması oluyor, ay tutulması oluyor. Ve bu daha önce takvimlere yazılıyor. Yani bir sene sonra tutulacak olan güneşin saati, dakikası, yeri takvimlere yazılıyor. Şimdi takvime yazıldığı için mi o saatte, o dakikada güneş tutuluyor? Yoksa güneş o dakikada tutulacağını hesap kitap belirlediği için takvime yazılıyor. Hesap kitap belirliyor. Yani dünyanın dönüşü dikkate alınıyor. Ay dikkate alınıyor. İşte ay şu zaman tutulacak, güneş şu zaman tutulacak. Sabahleyin güneş şu saatte, şu dakikada doğacak. Akşam şu dakikada batacak. Bunlar hep tespit edilebiliyor. Yani biz onu takvime yazdığımız için güneş sabahleyin şu saatte doğmuyor. Güneş o saatte doğacağı için takvime öyle yazılmış. Şimdi Cenab-ı Hak bize irade vermiş. Yani dileme hakkı vermiş. Biz istiyoruz, diliyoruz. Allah yaratıyor. Ki bu kelamda kul kasip, Allah haliktir diye ifade edilir. Yani kul ister, Allah yaratır. Ve kulun ne isteyeceğini Cenab-ı Hak daha önceden bildiği için takdiri ona göre yapmış. Yani bizi tabir caizse bir kaç yolun bulunduğu bir kavşağa durutmuş. Demiş ki bak şu tarafa gidersen sevap kazanırsın. Şurada gidersen sevap da almazsın, günah da almazsın. Şuraya gidersen günah kazanırsın. Sen bunlardan hangisine gitmek istiyorsan ben onu yaratırım. Ama iyi iş yapmayı istersen isteyerek yaratırım. Kötü iş yapmak istersen istemeden yaratırım. Yani istemeden derken razı olmaz gönlüm ona ama sen istediğin için yaratırım. Şimdi burada ne yapıyor? Kul bunlardan istediğini dileyebiliyor. Şimdi Cenab-ı Hak bizim her konuda ne yapacağımızı, neyi dileyeceğimizi bildiği için. Ve duanın bir sebep olduğu için dua etkili olmuş oluyor. Ondan istiyoruz biz. Yani biz Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Allah bunu kabul ediyor. Karşılığını veriyor. Ki onda şüphemiz yok. Ama Cenab-ı Hak sonuçta o sonucu daha önceden takdir etmiş ama o takdiri bizim duamız sebep kılmış. O takdire. Yani bir hastalıktan şifa bulmak için dua ediyoruz mesela. Ve Cenab-ı Hak hadizatında bizim o hastalıktan şifa bulacağımızı daha önceden takdir etmiş. Ama o takdir bizim dua etme sebebimizle birlikte değerlendirerek takdir etmiş. Bu şekilde oluyor. Yoksa dua Allah'ın takdirini değiştirmiyor. Ecel vaktini değiştirmiyor. Mesela biz inanıyoruz ya şimdi ehli sünnet olarak ecel vakti değişmez diyoruz. Ama peygamberimiz diyor ki sadaka ömrü uzatır diyor. Şimdi bu bir çelişki olarak görünüyor. Ama biz bunu bir çelişki olarak değerlendirmiyoruz. Burada sadakanın diyoruz ömrü uzatmasından maksat Allah'ın takdir ettiği ömür uzamıyor. Ecel geriye gitmiyor. Ya bereketleniyor. Veya Cenab-ı Hak bizim sadaka vereceğimizi bilerek ona göre ecel takdir etmiş oldu.
Eyvallah.
Yani bu şekilde değerlendiriyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık programımızın sonuna gelmiş olduk. Hem dinleyicilerimizden gelen hem de bizlerin hazırlamış olduğu soruları sizlere sorduk ve sizlerden cevaplarını almış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim.